Basecast.
Bugün Yusuf Siyah Şener hocamızla beraberiz. Kendisi kardiyoloji bölümünü, Hacettepe Kardiyoloji'yi yeni bitirdi. Uzman olarak atanmayı bekliyor. Bize bugün asistanlık süreci hakkında bilgi verecek. Hocam isterseniz ben sizi biraz kendinizden bahsetmek, biraz işte bu Hacettepe Kardiyoloji olsun, kardiyoloji bölümü olsun, onlardan bahsetmek adına size vereyim sözü. Siz biraz bahsedin, ondan sonra da soru cevap şeklinde devam edelim.
Olur. Öncelikle bütün arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Size öncelikle teşekkür ederim ben de. Böyle bir güzel akşamda sizlerle buluşmak fırsatınız olduğu için. Size de teşekkürler. Adım Yusuf Siyah Şener. Kardiyolojiyi yeni bitirdim. Hacettepe Kardiyoloji bölümünü yeni bitirdim şu anda. Mecbur hizmetle tamam oldu. Şu an tebligat belgelerimi bekliyorum. Onunla beraber inşallah ayrılacağız bakalım. Ben 1987 doğumluyum. Biraz asistanlık sürecim benim uzun sürdü. Ankara Tıp mezunuyum normalde. 2011'de Ankara Tıp'tan mezun oldum. Sonrasında bir dahili asistanlık sürecim oldu. 4 sene kadar bir dahili asistanlık sürecinden sonra kardiyolojiye geçtim ve daha sonra kardiyolojide 5 sene tamamladık. Çok şükür sonunda da uzmanlık şeyini alabildik bakalım. O şekilde bundan sonra yolumuza devam ediyoruz.
Evet hocam. Peki yani böyle temel olarak şöyle bir sorudan başlayalım. Yani kardiyoloji seçmeye tam olarak ne zaman karar verdiniz? Hani bu dahiliye sürecinden sonra geçti dediniz. Yani karar sürecinde arada kaldığınız bölümleri soracaktım ben de. Dahiliyeden bir geçiş olmuş. Hani onun sebeplerini açıklayabilir misiniz?
Tabii şöyle anlatayım. Yani ilk önce açıkçası Ankara Tıp'ta dönemlerde geçtikten sonra, klinik stajları gördükten sonra dahiliye bölümü en çok sevdiğim açıkçası bölümdür. Dahiliye ve nörolojiden özellikle çok etkilendiğim hoşuma gitti. İkisi arasında kalmıştım dahiliye ya da nöroloji yapma şeklinde ama daha sonra dahiliyenin genel bir kapsamı olması, çok fazla yan dalların olması, daha geniş bir hasta popülasyonunun kapsaması sebebiyle dahiliye bana daha cezbedici geldi. Dahiliyeyi ondan sonra düşünmeye başladım. Hep dönem 4'ten beri fikrim değişmedi. Hep dahiliye istedim. Ve dahiliyenin üzerine yan dal olarak kardiyoloji yapmak istedim. Öyle bir fırsat tabii şu an için maalesef yan dal olarak kardiyoloji yapma şansı şu an için yok. Çünkü artık ikisi ayrı bölümler. Yani muhtemelen 15 senedir artık ikisi ayrı bölümler olarak maalesef şu an okunuyor. Onun için ilk önce dahiliye yaptım. Dahiliye içmeye yakında tekrar bir TUS değerlendirme süreci sonrasında kardiyoloji geçme fırsatım oldu. Zaten dahiliye üzerine yan dal olarak kardiyoloji yapmayı düşündüğüm için böyle de fırsat doğunca kardiyoloji geçiş yapmayı tercih ettim. Mutluyum. Yani açıkçası pişmanlık da hissetmedim dahiliye üzerine kardiyoloji yaptığım için. Yani bugün olsa tekrar aynı şeyi yaparım diye düşünüyorum.
Anladım hocam.
Yani
zaten
pişman olduğum için ya da hani keşke dahiliye yapmasaydım dediğim için değil. Hani dahiliye üzerine kardiyoloji yapmak istediğim için açıkçası o şekilde yaptım. Bence dahiliye genel tababet olarak hani yaptığım için mutluyum tabii. Onun üzerine şimdi kardiyoloji bir nevi aslında yan dal gibi olmuş oldum.
Evet anladım hocam. Şu zaten hani Amerika'da büyük ihtimal ben böyle bir şey okumuştum diye hatırlıyorum. Hani ilk önce dahiliye sonra kardiyoloji fellowship'liği yapılıyor diye biliyorum. Yani sizinki
evet.
De biraz ona benzer bir şey olmuş.
Yani şöyle farklı sistemler var tabii. Bazı yerlerde yine ayrı bir dal olarak var.
Evet.
Ama gene Avrupa ülkesinde Amerika'da dahiliye eğitim üzerine yan dal olarak kardiyoloji eğitim alınmak. Hatta kardiyolojinin daha sonra üzerine yan dal eğitim veren bazı ülkeler var. İşte girişimsel kardiyoloji, görüntüleme falan tarzı ekstra yan dal olan bazı ülkeler var.
Hocam peki neden seçerken bu tercih sürecinde Hacettepe'yi tercih ettiniz diğer öyle şeylere göre, üniversitelere göre?
Yani dahiliye nezdinde de isterseniz başlayayım. Çünkü benim Hacettepe seçim dahiliye ile oldu. Ankara Tıp mezunuyum. Ankara Tıp'ın dahiliyesini açıkçası çok sevmiştim. Ve her ne olursa olsun, yani birinci de olsam, kazanan son kişi de olsam Ankara Tıp'ın dahiliyesini yazmayı açıkçası düşünüyordum sonucunda. Ancak daha sonra TUS'u kazandıktan sonra gerek Ankara Tıp'ın dahiliyesindeki asistan abiler ablalarımız vardı o zamanlarda. Onların içerisinde Hacettepe mezunu olan abiler ablalarımız vardı. Onlar hep Hacettepe'yi en azından gördü, değerlendirdi. Ancak bu tercih etmeden bence o arası hakkında da bir fikrin olsun demişlerdi. Ben de fikir almak bazında açıkçası Hacettepe'ye de uğradım, geldim. Burada işte dahiliye değerlendirmesini yaptıktan sonra o zamanlar dahiliye üzerine yan dal yoğun bakımı standart bir şekilde yoktu. Yani öyle bir yoğun bakım yan dalı yoktu. Hacettepe'nin dahiliyesinde böyle bir avantaj vardı. Mesela Ankara Tıp'ın o zaman o dönemdeki konjonktüründe dahiliye üzerine bir yoğun bakım yan dalı yoktu. Ve bu nedenle yoğun bakım eğitiminin daha iyi olmasından ötürü. Açıkçası burayı tercih etme kararı alma sebeplerinden bir tanesi açıkçası yoğun bakım eğitiminin iyi olmasıydı. Bir diğer özelliği enfeksiyon hastalıkları ayrı bir bölüm değildi 4-5 sene öncesine kadar, yanlış hatırlamıyorsam. Belki zaman konusunda yanılıyor olabilirim. O zamanlarda dahiliye asistanlar rotasyon şeklindeyken sadece enfeksiyon hastalıklarında çalışıyorlardı. Enfeksiyon hastalıkların ayrı bir asistan alımı yoktu. O nedenle enfeksiyon eğitimi de daha kapsamlı ve daha yetişimli görülmüştü. ve hastaların servislerde bölümlerin ayrı olmaması, aynı serviste işte farklı bölümlerden hastaların yatıyor olması da daha kompakt bir eğitim sunabileceğini düşündüğüm için açıkçası. O da dahili açısından tercihimi Hacettepe'den yana kullanmıştım. Ve daha sonraki eğitim sürecinde de açıkçası pişmanlık hissetmedim ama tabii dediğim gibi pek çok üniversite, pek çok eğitim araştırmaları da dahil bölümleri iyi. Yani burada da tabii bireysel kendisinin herhangi bir bölümden ya da herhangi bir üniversite eğitim araştırma hastanesinden alacağınız katkı biraz da sizin çabanızla isteğinizle de alakalı bir durum. Yani daha sonrasında kardiyoloji tercihine gelince de tabii kardiyoloji tercihi de benim dahiliye tercihimden sonra olduğu için Hacettepe'de bir geçmişim oldu. 4 sene bir dahiliye geçmişimden sonra Hacettepe'nin artık sistemine alışmıştım. Yani gerek sonuçta her klinikte, her farklı hastaneye gittiğinizde kliniklerin birbirlerine hasta danışma durumları olsun, işte farklı mesela protokolleri var, farklı oturmuş alışkanlıkları, kendi kültürleri var bunun. Buranın da kültürüne alışmış olduğum için ve artık yeni bir çevremde burada oluşmuş olduğum için açıkçası ön planda Hacettepe'yi tercih etmekten yana tercihimi kullandım kardiyoloji bölümünde de. Ayrıca tabii tek sebebim hani buradaki çevrem olması değildi. Kardiyoloji açısından da üniversite hastane içerisinde kardiyoloji şu an Hacettepe kardiyoloji bence en iyi merkezlerden biri olarak düşünülebilir. Geçiştirel işlemler açısından tabii eğitim araştırma hastanesi sayılara belki ulaşamasak bile asistanlar olarak yeteri kadar yapılıyor. Yani bir şeyi 50 kere yapmakla 500 kere yapmak arasında çok fazla hani teknik açıdan bir fark olmayabilir. Tabii ki pratiğimiz biraz daha artacaktır. Ona sözüm yok yani çok işlem yapmak ve zaman tercih gibi bir söylemim olmaz. Tabii ki daha çok işlem yapmak, daha çok bir işlem yaşı kesilmiş olmak el pratiğinizi artacaktır. Ama yani belli bir öğrenme yarısını geçtikten sonra yani sayının çok önemli olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yine bir eğitim araştırma hastanesine göre üniversite hastanesinin nöbet koşulları aslında biraz daha rahat gibi görünüyor. Çünkü eğitim araştırma hastanesi, özellikle primer kardiyoloji hastanelerinde gün içerisinde belki çok fazla kalp krizi hastaların başvuruyor hastaneye. Gece nöbetleri falan daha yoğun ve daha yorucu geçebiliyor. Ben nispeten en azından oraya kıyasla tabii biraz daha rahat diyebilirim üniversite eğitimlerinde. En azından biraz daha akademik açıdan size biraz daha fazla fırsat sunuyor olması muhtemel üniversite hastanelerinin. O nedenle üniversite hastanesi açıkçası tercih etmekten her tercihimi kullandım. Ve Hacettepe'de bir alışmış olduğum bir çevremle, kültürüne alışmış olduğum için Hacettepe'yi tercih ettim.
Tam eğitim araştırma üniversite farklılığından bahsettiniz ama ben de tam şeyi soracaktım. Bu ilerideki hani atama bekliyorum da demiştiniz. İlerideki çalışma yerleriniz için hani hiç özel düşündünüz mü? Veya işte bu hani gene eğitim araştırma olsun, üniversite olsun bunların arasında hani bir de özeli eklersek özelin hani ne farklılığı var? Biraz daha rahat olması açısından vesaire hani
Yani
hiç
şimdi
düşünülebilir mi
üniversite
sizce?
eğitim açısından açıkçası özel üniversitelerde hiç bulunmadım. Hani onun için onlar hakkında yorum yap hani şey söylemek istemem ama özel hastanelerde uzman olduktan sonra çalışmak konusunda açıkçası özelde çalışmayı düşünmedim ama tabii ileride şartlar ne getirir onu bilemiyorum. Çünkü özel üniversitelerde ya da özel hastanelerde açıkçası çalışabilmek için artık şartlar biraz zorlaştı maalesef. Çünkü uzman sayıları her alanda çok arttı. Yani eskisi gibi sayılı bir şekilde uzmanlar yani uzman olmanız artık bir özel üniversite ya da özel hastanedesi elinizi kuvvetli bir şekilde tutmuyor. Daha akademik bir titrinizin olması açıkçası ön planda gerekiyor. İşte özellikle doçent ya da profesörlük gibi kadroların olması özel hastanelerde tabii ön planda daha fazla tercih edilmesi sebebi oluyor. Onun için de tabii belki biraz bu akademik titrin maalesef belki de şeyi düşmüş oldu. Yani çünkü herkes belki de bu sebeplerden ötürü hani akademik unvan kazanma yoluna gitmeye başladı. Pek çok uzman arkadaşlar gerçekten bir akademik çalışma ortamı düşünmese bile sırf belki özel üniversitelerde daha ön planda tercih edilmeye, daha iyi şartlarda çalışabilme fırsatına kavuşmak için insanlar akademisyenlik unvanlarını almaya daha ön planda gittiler. Onun için şimdi sadece uzman olarak hani bir özel hastaneye başvurduğunuzda maalesef şartlar özel hastanenin elinde. Çünkü önünüze onlar bir sözleşme koyuyorlar daha ön planda. Mesela diyorlar size işte ayda şu kadar ücret vereceğiz. Hafta sonları da mesela gelip çalışacaksınız. Şu kadar şu kadar çalışmak zorundasınız diye önünüze öyle bir sözleşme geliyor. Ve maalesef hani birkaç tane arkadaşımın tecrübesinden hani edindiğim bilgilere göre ben artık şunu söyleyebilirim. Orada da ekonomik koşullar maalesef çok iyi değil. Orada hekimlere bazen çalıştıkları ayların bile ücretleri ödenmiyor ve daha sonra süreçte dava sürecine ilerleyen arkadaşlarım oldu. Yani onun için şu an özel hastanelerde çalışmak yani çok belki eskisi gibi insanların gözünde çok iyi para kazanmıyor, işte çok daha rahat bir ortam gibi düşünmemesi gerekiyor. Ve oralarda sonuçta biraz daha belki yapabileceğiniz, araştırmak istediğiniz mesela bazı tetkikleri sırf belki hastane zarar etmesin diye, belki biraz daha işte oradaki hani belirli protokoller oluşturulduğu için isteyememe durumunuz, bazı düşündüğünüz hastalıkları araştırma durumunuz olabilir. Açıkçası mesleki olarak sizi takdiminizi bir miktar daha azaltabilir ama tabii dediğim gibi belki belli bir akademik ünvanı kazanıp belki belli bir tecrübe isim yaptıktan sonra özel hastanelerde daha iyi ücretlerle çalışma fırsatı belki yakalanmayabilir. Ama tabii ki bence bir akademik ortamda çalışma her zaman daha benim açıkçası şahsen tercih edildiğim bir ortam olur. Devlet hastanelerine baktığınız zaman orada da bu nispeten benzer. Orada da gene tabii çalışacağınız yere göre çok değişiyor. Şimdi mesela Mecbur Hizmeti ya da daha sonrasında kendi çalışacağınız kurumlarda devlet nerede çalışması çok önemli. İlçe hastanesinde de denk gelebilirsiniz. Çok iyi bir imkan olmayabilir. Orada sonuçta kendinizi geliştirecek fırsat bulamayabilirsiniz. Ya da bir eğitim araştırma hastanesine denk gelebilirsiniz. Orada mesela kendinizi geliştirecek fırsatınız olur. Ya da akademik olarak yeni yapabileceğiniz çeşitli hasta grupları, hasta çeşitliklerini görme fırsatınız olabilir. Onun için o birazcık da yani tabii mecbur hizmet işi şans işi. Yani nereye düşeceğiniz ve ne olacağı biraz da şansınıza bağlı. O şekilde söyleyebilirim.
Anladım. İsterseniz asistanlık sürecine giriş yapalım. Bu asistanlık süreci tam olarak ne? Yani nasıl bu kıdem mevzusu var, bu kıdem mevzusu ne? Hani ne zaman kıdemli hale geliyorsun vesaire. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
Yani asistanlık yani şöyle geliyor insanın gözüne. Mesela dönem 1'e ilk başladığımızda dönem 4'ler mesela stajyerler gözümüzde hep çok büyük geldi. İşte biz acaba işte stajyer olabileceğiz mi diye mesela düşündük. Sonrasında internler aynı şekilde gözümüzde hoca gibi görünüyordu. İşte ne güzel işte sonda takıyor, kan alıyor falan filan. Ama şimdi gelip dönüp baktığımda şimdi intern arkadaşlar bile bizden çok daha mesela küçük yaşlarda kaldığını görüyorum. Yani sonuçta bu zaman bir progresif bir süreç ve yaşlanıyoruz yani. Bu hani maalesef doğal bir süreç olarak yaşlanıyor. Onun için sonuçta kişi aynı kişi olan sizsiniz. Yani aslında olduğunuz da yine aynı siz olacaksınız. Daha sonrasında kişi uzman olduğunuz da yine sizsiniz. Aslında değişen çok fazla bir şey olmuyor. Sadece yaşamış olduğunuz zaman sürecinde size katmış olduğu bazı birikimler üzerinize eklenmiş oluyor. Sonuçta şöyle düşünmek lazım. Asistan dediğinizde internet sadece bir sınavdan sonra mesela bir sınava giriyorsun. Bir gün sonra kabaca alacağın puan belli olduktan sonra zaten asistan oluyorsun. Yani bir günde aslında adım asistanlık olmuş oluyor. Sadece etiketin değişmiş oluyor. Onun için asistanlık çok hani internetten farklı bir şey gibi düşünmemek lazım. Ama asistanlık şu açıdan önemli. Sonuçta artık belli bir yola girmiş oluyorsun. Eğer istifa edip daha sonra başka bir alana geçiş yapmayacaksan girmiş olduğun artık o alanda ömür boyu yapacağın mesleğini aslında seçmiş olduğun için artık orada onun ilmini öğrenmen gerekecek. Onun için asistanlığı verimli geçirmekte fayda var. Asistanlıkta tabii ki kıdem mevcut. Kıdem muhakkak ki bir yer düzeni sağlamak için olması gereken bir şey bence. Kıdem uygun şartlarda uygulandığında ve kullanıldığında olması gereken bir sistemi düzene sokan bir uygulama. Ama tabii ki bazı uygulamalarda hani sıkıntılara yol açabilecek bir durumlarda maalesef karşılaşabiliyor bu kıdem sistemiyle alakalı. Kıdemlik genellikle farklı yerlerde hani her bölümün farklı kıdemlik kriterleri olabiliyor. Kimi yerlerde belli bir zaman geldikten sonra mesela ikinci yılını dolduran asistanlar mesela kıdemli olur şeklinde bir bazen yapıyor. Bazı yerlerde mesela yine belli bir süre dolduktan sonra belli rotasyonlar tamamlandıktan sonra bir kıdemlik sınav yapılıyor işte belli bir hoca görüşünden olmak kaydıyla işte kıdemlik sınavına geliyor. Ondan geçen asistanlar kıdemli şekilde olabiliyor. Bizim burada hem dahiliyede hem kadrojide de aynı şekilde bir kıdemlik sınavı mevcut. Kadrojide kabaca tabii ihtiyaca binaen süre değişmekle beraber kabaca 1,5-2 yıl geçtikten sonra o an kıdemli sayısında veya eksikliği mevcutsa ihtiyaç da varsa o zaman ona göre kıdemlik sınavına giriliyor hoca cüresinden. Ve kıdemlik sınavına başarılı olan arkadaşlar ondan sonra kıdemli olarak adlandırılıyor. Kıdemlikte de tabii yaptığın görevler çömezliğe göre biraz daha değişiyor. Biraz daha fazla hasta sorumluluğu almaya başlıyorsun. Biraz daha çok hani hocalarla diğer muhabbet kurmaya başlıyorsun. Yani kıdemlik aslında birazcık daha mesleki olarak becerilerin daha ön planda uygulama fırsatı bulduğum bir dönem olarak düşünebilirsiniz. Çömezlikte biraz daha sonuçta internlük yaptığınız işlerin benzerlerini biraz daha yapıyorsunuz. Ama tabii yine o dönemde de yavaş yavaş kıdemlik çömezliğinden hasta sorumluluğu almaya başlıyorsunuz.
Hocam çömezlik demiştiniz. Bu şimdiki internler zaten hani devam ediyor hastanede bizim de. Biz hastanede devam edemiyoruz online eğitimden dolayı ama bu internlerden birisi şey demişti hani bu çömezler keşke gelse biraz işte stajyerler vesaire hani onlarla biraz uğraşacak bir şeylerimiz olsa tarzında. Kıdemli kıdemsiz arasında da böyle bir şeyler var mı? Hani mobbing tarzında hani öyle tatlı atışmalar ya da tatlı sert ya da sert atışmalar.
Ya tabii şöyle, sonuçta insanın olduğu yerde ve hani çıkar olduğu her yerde sonuçta bu tür kavga, gürültü, mobbing bunlar tabii ki her yerde olabilecek, beklenebilecek şeyler. Yani şu an için söyleyeceğim, tabii şu an için kendi bölümümüzde, kendi ortamımız çok şükür güzel. Yani şu an için öyle mobbing olabilecek bir ortam yok ama tabii geçmişte olmuş mudur? Yani muhakkak belki olmuştur. Sonuçta mobbing hani kurumsal bir şey değil mi? Sadece tepeliğinden şu bölümünde mobbing vardır diye sonuçta kurumun uyguladığı bir hani genel bir kurum politikası olmadığı için bireyseldir. Mesela hani üstüne yüklenen bir kişinin bazı işte kişisel problemleri vardır, farklı sıkıntıları vardır. Mobbing uygulayabilir. Sonuçta kıdemlik sisteminin öyle bir dezavantajı olabiliyor tabii ki. Yani mobbing sonuçta uygulamaya açık bir sistem haline geliyor. Mobbing tabii eğer fark edilirse ve hani daha üst asistanlar, ya, baş asistan ya da işte hoca düzeyinde fark edilirse tabii onun yaptırımı oluyor. Hani olaya müdahale edilebilir ama tabii bu her zaman üst taraflara yansımayabilir. Yani çünkü mesela çömez kıdemli kendisine mobbing yapsa bile bunu belki daha kıdemlisine iletemiyordur. Ya baş asistanına söyleyemiyor ya da hocadan söyleyemiyordur. Çünkü onun söylediği durumda daha fazla mobbinge belki maruz kalabileceğini düşünebilir. Yani ona bağlı olarak da yani maalesef bunu Çin'e çekip kıdemli olalım da yani o zamana kadar hani şey yapalım şeklinde bir hani düşünce detaylı oluşabilir. Ama yani şu an için dediğim gibi en azından yani kendi bölümümüzde çok güvenli bir ortam yok. Ama dediğim gibi bundan sonra olmaz ya da işte bundan önce olmamıştır. Dedirtmez. Yani sonuçta bu bireysel bir şey. Bireysel olarak tabii yani ilk kişiler değiştikçe mobbing detayı olabilir.
Çalışma koşullarına geçelim isterseniz hocam. Bu asistanlık sürecinde çalışma koşullarınız nasıl? Hani özellikle kardiyoloji için. Hani nöbet sayısı ne kadar böyle, tatilleriniz ne kadar? Hani bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Hastalıkların nöbet sayısı öncesinde bu yasal düzenleme gelmeden öncesinde tabii belli bir hani sayının üzerine çıkmama gibi bir şey yoktu önceden. Mesela 15 gün gün aşırı nöbetler tutan bölümler falan vardı. Bizim kalemizden çok 15 gün nöbet tutan hani eskiden beri. Yani ben en azından bu doğduğum süreç boyunca denk gelmedim. Şimdi biraz daha asistan sayısıyla alakalı. Şimdi yarın bir gün 2 asistan kalırsın, 3 asistan kalırsın. Tabii ki mecbur nöbet sayın biraz daha değişir. Ama şu an için zaten yasal düzenlemeye geldiyse 3 günde birden daha fazla nöbet zaten tutulamıyor yani. İstesen de zaten o şekilde tutamazsın. Ama onun dışında işte 10 nöbet mi, 8 nöbet mi, 7 nöbet mi o gene bazı bölümlerin politikalarına göre değişiyor. Mesela bazı bölümler 4 güne bir fix mesela. Çömez günde de 4 güne bir başlayıp Çömezken de 4 günde bitti. Bitirirken de 4 günde bitti. Çünkü ayrı gruplar olan mesela bölümlerde, cerrahi bölümlerde de bu şekilde. Bizim kardiyolojide öyle bir tabii grup bölümü olmadığı için yani kişi sayısına göre özellikle yani bu nöbet sayısı değişmekle beraber zaten ondan fazla tutulamıyor. Nöbet olarak ama ilk başladığında genelde 10 nöbet. Tabii kişi sayısı eğer yeteri kadar çoksa 9 nöbet ya da 8 nöbet de başlama olabilir. Ama nöbet sayısı diyelim ki 10 tane çömez var. Sonuçta 5'er tane nöbet tutmak da hani çok iyi mi değil. Sonuçta alışma sürecinde ve eğitim sürecinde bence biraz da nöbet tutmak gerekiyor. Onun dengesini tutturmak lazım. Yani şimdi 10 tane asistan varsa da 3'er tane çömez nöbet tutmak o da çok mantıklı ve mantıklı gelmiyor. Onun için o tür durumlarda mesela çömez, nöbette kalan çömez sayısını belki 2'ye arttırıp yani 6 nöbeti 7 nöbete çıkartmak için uygulamalı. Sonuçta eğitimde aksatmamak adına nöbetleri çok fazla azaltmamak bence gerekiyor. Ama dediğim gibi ondan fazla zaten tutamıyorsun. Ama kabaca bizim buradaki uygulamamız da o şekilde. Başlangıçta 10 ya da 9 nöbetle başlayıp tamamen işte hem alta gelen çömez sayısıyla alakalı hem o an mevcut asistan sayısıyla alakalı olmakla beraber işte 8 nöbet, 7 nöbet şeklinde gidiyor. Şu an kabaca bizim hani yeni kıdem olan arkadaşlar 5-6 nöbet şeklinde tutabiliyor. Asistan sayımız da şu an için fena değil çok şükür. Yani, bu dönem fena değil ama yeri geliyor mesela sayısı asistan sayısı çok azaldığı için tabii artabiliyor. Mesela kıdemli asistanların da mesela 9 nöbet 10 nöbet tuttuğu dönemler sonuçta oldu. O dönem çünkü asistan sayısı azaldı. Bitirenler bir anda 3-4 kişi bitirdi. Alttan gelen asistan sayısı azaldı ya da gelenlerden istifa edenler diye oluyor o şekilde. Tabii nöbet sayısı artabiliyor. Nöbet şartlarına gelince fiziki şartlar Hacettepe'nin bence özellikle iyi. Diğer pek çok eğitim araştırma ve üniversite hastanelerini de bazen görme fırsatım oldu. Yani en azından gelebildiklerimle karşılaştırdığımda Hacettepe'nin fiziki şartları o açıdan iyi. Zaten CSI akreditasyonu da olduğu için bazı fiziksel şartlar ve teçhizat donanım gibi şeyler de zaten standartizasyon sağlamak adına da sağlamak zorundayız. O nedenle asistan odalarımızla konforumuz iyi olduğunu söyleyebilirim en azından. Hem bilgisayarın olduğu, yatağın olduğu, işte lavabonun falan olduğu en azından asistan odaları mevcut. Pek çok eğitim araştırma hastanelerinde bunları bulamazsınız muhtemelen. Asistanlık sürecinde gideceğiniz yerler için söylüyorum bunu. Onun dışında nöbetlerin yoğunluğuna geldiğinde nöbetlerimiz tabii ki kardiyoloji nöbetleri yoğun geçer. Pek çok cerrahi bölümü de muhakkak görülür. Ama kardiyolojinin nöbetleri maalesef yoğun ve kötü geçiyor. Niye kardiyolojinin nöbetleri yoğun geçer? Şimdi her hasta ne olursa olsun neyden vefat ederse etsin sonuçta bir şekilde kalp bulduğu için hani hasta vefat etmiş oluyor. Yani her ölüm sebebi aslında kardiyak gibi. Ya da her mesela bu şok tablosu olsun, aynı işte kardiyovasküler kollaps olsun bunların hepsinin sebebi kardiyakmış gibi ön planda düşünülüyor. Ki ya tabii belki bir kısmında kardiyak olduğu için tabii değerlendirmemiz gerekiyor. Ama en azından bizim kardiyak analizinin bir markörümüz olması tabii önemli. Şimdi her kardiyak analizinin yüksekliği doğal olarak kardiyoloji yaklaşımının olmayan rutinde doğal olarak diğer bölümlerde bir endişe yol açıyor. Ve acaba kardiyak bir şey yapıyor olmayayım diye. O hastanın çoğu bize danışıyor ama kardiyak analizinin yüksekliği yapan tabii tonlarca sebep mevcut. Böbrek fonksiyon bozukluğu olsun, işte başka enfeksiyon tabloları olsun, akut işte karın durumları olsun, bıçak kayın hadiseler olsun. Hoşça bunların hepsinde de açıkçası kardiyak analizinin yüksekliği bekliyoruz ama tabii rutin kardiyoloji pratiği olmayan bir hekim doğal olarak kardiyak analizinin yüksekliği gördüğünde endişelerini danışıyor. Bir diğer durum kan basıncı yükselse hasta doğal olarak danışılıyor. Düşse yine kardiyak bir şey olmasın diye danışılıyor. Nabız açısından baktığımızda yine sinüs taşikardisi bile olsa insanlar tabii bir endişe ediyor. Hasta taşikardik oldu diye danışılıyor. Nabzı düşse bile sonuçta rutin kardiyoloji pratiğiyle ulaşmayan hekimler doğal olarak hani endişe edilmez. Burada onları eleştirmek babında söyleyebilirim. Ama normalde mesela bir insanın zaten otonom sisteminin gün içerisindeki değişikliğine bağlı olarak nabzı zaten gece mesela özellikle 40 seviyelerine, 35 seviyelerine kadar bile inebiliyor. Ama mesela gece 45-50 nabzı olan hastaların bazen biraz kardiyak olarak danışıldığı oluyor. Yani bu tarz maalesef durumlarla çok sık karşılaştığımız için yani hasta danışılma yükü oldukça fazla biliyorum. Onun için preoperatif değerlendirme de yine pek çok hasta preoperatif değerlendirme sürecinde kardiyoloji bölümüne danışılıyor. O nedenle acil nöbetlerde yani tuttuğumuz zaman yani gerçekten de hasta yükü fazla olan bir bölümümüz. Onun dışında yine koroner sendromlar tabii sık geliyor. Tabii üniversite hastanesi olduğu için üniversite hastanelerinde biraz daha genelde koroner sendromlar az gelir. Daha çok eğitim araştırma hastanelerine hastalar götürülüyor ya da işte oralara başvuruyor. Ama bunlar da yine sonuçta yine kabaca günde bir ya da 2 günde bir akut koroner sendrom vakalarımız geliyor. Sonuçta onlar atraksiyonlu vakalar oluyor. Her hasta bir gelir gelmez hastayı alıyorsun ve acil stentini takıp çıkıyorsun şeklinde olmayabiliyor. Bazı hastalarda kardiyojeniz çok gelişiyor. İşte balon pompası takmak gerekiyor. Daha sonra işte gece boyu izlenip hastanın başını ayırmaman gerekebiliyor. Ya da kardiyak işte arrest gelişebiliyor hastalarda. Onun için nöbetlerimiz tabii ki atraksiyonlu ve yorucu geçiyor. Söyleyebileceğim bunun başında nöbetlerle alakalı.
Peki hocam, bu siz de demiştiniz Hacettepe'yi yoğun bakımdan dolayı biraz da tercih ettim diye. Kardiyolojide de yoğun bakım var. Bu kardiyolojideki yoğun bakım olsun, servis olsun, poliklinik, bu girişimsel işlemlerde bulunma oranları olsun. Hani bunlar ne sıklıkta? Hani biz tam bilmediğimiz için dışarıdan saatlerinin sıklığını bilmiyoruz.
Yani şöyle, buradaki aslında sorun hani eğitim araştırma üniversite kıyaslamasına açıkçası dayanıyor. Çünkü bu zaten biz de mesela tercih ederken hep sorar işte eğitim araştırma mı diyor, işte kardiyoloji bu mu diyor, onlar da daha çok stent takıyor. Daha sanki asistanlık seçileceği zaman insanın kafasında tabii ki yüzde de oldu. Mesela daha bir skorer bir yaklaşım oluyor işte orada 500 stent takıyormuş, burada 20 stent falan. Hani o sayısal değerlerin çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi zaten bu TÜKMOS'un belirlediği, normal asistanlık eğitim süreci belirleyen TÜKMOS diye bir cüzük var. Şimdi ona göre baktığınızda zaten her asistanın bitirme sürecinde yapması gereken belli işlem kotaları var. İşte 200 tane anjiyo yapmak gerekiyor. İşte bilmem 20 tane ya da 50 tane tam sayı tanıştı. İşte stent takmanız gerekiyor. Belli miktar işte tansiyonu bir eko yapmanız gerekiyor. Bunlar zaten bu şartları sağlamak gerekiyor. Yani Hacettepe Kardiyoloji bölümünde o en azından kriterleri çok rahat sağlayabildiğiniz kadar işlem yapıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Tabii üniversite hastanelerinin adı çıktığı şekilde de yıllar öncesinde belki hani bundan bir 5 sene 10 sene öncesinde gittiğinizde belki tabii ki biraz daha koroner anjiyografi, peritoneal girişim sayıları biraz daha kısıtlı kalıyordu. Belki bitiren bir uzman 10-15 tarzı mesela bir sayıyla belki çıkarıyordu ama şu an için özellikle ilerleyen yıllarla beraber tabii konjonktürün de değişmesiyle beraber şu an için öyle bir eksiklik yok. Yani kabaca 400 ya da 500 tane anjiyo yaparak çıkıyordu. Tabii ben hani çetelesini tutmadım ezberi hani bilmiyorum ama yani sonuçta her anjiyo yaptığımız hafta günde 2 ya da 3 tane zaten anjiyo kabaca yapılıyor. Stent de aynı şekilde kremli olduktan sonra zaten takılmaya başlıyor. Çünkü ilk başta bir işin çömezdi. Orada bir hani ne yapıldığını kabaca işte gözlemliyorsun. Önce masa hazırlamadır. Yani önce işin mutfağından yetişmek gerekiyor. Önce işin arka planını öğrendikten sonra yavaş yavaş zaten hocamız da o şeyi itibarıyla oluşturduktan sonra artık yani bu adam hani kabaca stent takabilir bağısı oluştuktan sonra onlar da zaten yönlendirmeye başlıyor. Onlarla beraber yapmaya başlıyorsun. Yani ben kabaca yani muhtemelen 50'yi geçmişimdir diye düşünüyorum stentlerini yani saymadım ama yani 50'den fazla stent takmışımdır. Anjiyo takabilirim yani belki 400-500 olmuştur yani bunu saymadım. Yani şu an için kendimi çok yani sen korkar mıyım mesela bir anjiyo yapacağım zaman anjiyo yapmaktan açıkçası çekinmem yani yaparım ama tabii ki biraz daha tek başına kalıp onun pratiğini yapmak farklı bir hissiyat veriyor muhakkak ki. Sonuçta bu dersleri ne kadar işlem yapsam diye bir hoca gözetimini yapıyorsun çünkü arka planda şunu biliyorsun. Ben hani ola ki bir komplikasyon yaparsam, işimden çıkamazsam bilmem ne hoca gelir, işte bilmem ne abi gelir, elimden alır, hani yardım eder. Hani bir şekilde arkam toplanır şeklinde düşünüyorsun. Ama işte asıl bence bu işi öğreneceğin zaman tek başına kaldığın zaman işte. Şimdi 50-100 metre gittiğinde orada tek başına kaldığında, hastayı tek başına birebir kaldığında, hani komplikasyon etmeye hecesi kazandığında nasıl bir işi öğreniyorsun? Bu nereye gidersen git aynı olacak gibi. Yani çünkü eğitim araştırmaları da yapsam, çünkü her zaman ne bekle, orada insan bir uzman oluyor. Her zaman insan sen gelmesi için sen çıkamadığında bir uzman arıyorsun da geliyor yani. Yani öyle bir durum olduğu için asıl bu işi öğrendiğim ya gerçekten. Ya bu işin nasıl yapıldığını öğrendim. Tekniğini öğrendim. Kendi pratiğini kazandıktan sonra zaten bence asıl bu işi öğrenmek istiyorsun. Burada değil mi? İşlem sayıları açısından Hacettepe Kardiyo açısından endişelik olmaz. Bu açıdan yeteri kadar bence işlem yapılıyor. Onun için kardiyosentez olsun, geçiş pacemaker implantasyonu olsun, transiyofa gel, ekokardiyo bırak olsun. Onların hepsi yeteri kadar yapılıyor, bol bol yapılıyor. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama tabii ki yani bir eğitim araştırma hastanesi kadar muhtemelen tabii ki o sayılara ulaşamamıyordur ama dedim bu olaya bir skorer gözle bakmak diye anlamıyor. Çünkü bir şeyi 50 kere yapmakla 70 kere ya da 100 kere yapmak arasında çok çok bir farklılık yok. Yani işi sonuçta öğreneceğiniz kadar yapıyorsunuz. Bir de şöyle düşünün olayı. Yani öğrenme eğrisini oluştururken tabii her şey size çok güzel bir heyecanlı geliyor. Mesela ilk kan alırken mesela ilk intonuya geçtiniz. İlk kanınızı alacağınız zaman çok heyecanlanacaksınız. İşte çok iyi işte kan aldım, kendinizi bir ödemizi tatmin edeceksiniz. Ama mesela artık 50. 100. kere kan çıktığında artık yani ben ne yapıyorum? Yani kan almak benim görevimi çekmeye itiraz etmeye başlayacaksın. Ve her işte öyle. Mesela sonda takmak herkese. İlk sondayı takarken çok büyük bir haz keyif alacaksın. İşte sonda taktın. Artık bu işi yapmayı beceremeye başladın diyeceksin. Ama yarın gün asistan olduğunda Gece bu Asya Sonu'nda takılıp takılacak kendine keyif alarak aynı keyif alarak gitmeyeceksin yani Asya Sonu'nda takmak için. Bu aynı şekilde koronavirüs için de öyle. Mesela 50-60 yaşına gelmiş bir kardiyolog. Gecenin ikisinde MR geldiğinde sevinerek koşa koşa gideceğim, şimdi ağzı yapacağım, işte sistem takacağım diye bir heyecanla gitmiyordu yani tabii ki. Onun için öğrenci üyesinde tabii her şey keyifli. Ama belli bir şey öğrendikten sonra, standartizasyonu kazandıktan sonra, ondan sonra artık gerisi size bağlı biraz. Kendiniz o alanda geliştirmek isterseniz, daha çok mesela ayrıca girişimsel işlemlere yönelirsiniz. Farklı alanlarda geliştirmek isterseniz, onlara daha çok yönelebileceğiniz hani ortamlara çalışırsınız. O şekilde geliştirirsiniz ama en azından Hacettepe Kalecileri açısından girişimsel işlemi yeteri kadar bitirdiğinizi yapmış olursunuz.
Evet hocam. Bu kardiyolojide ileride yani hani toplumda böyle gelmiş bir şey var aslında, toplum demeyeyim de tıp camiası arasında. Hani kardiyoloji gerçekten çok zor. İşte hani böyle geceleri aniden çağırmalar olabiliyor. Hani eğer kendimize verdikleri tatil bile varsa hani orada çağırıp hani gecenin beşinde falan kalkmaktan eğer yani gocunmuyorsanız, hani o kadar seviyorsanız kardiyoloji vesaire, hani o zaman seçebilirsiniz tarzında böyle bir görüş hakim. Hani bu kadar zor şeyler arasında gerçekten kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Hani bu konuda şikayetçi misiniz?
Şöyle asistanlıkta zaman ayırma konusu yani bu bölümden bence çok bağımsız olmakla beraber her bölüm için geçerli. Çünkü asistanlık gerçekten yoğun bir süreç. Pek çok bölümde sonuçta kömezlikle nöbetler bu dediğim sayılarla başlar, 8-10'la başlar. İşte bitirmeye yakın belki 3'e 4'e iner. Onun dışında gene pek çok gerek akademik olsun, işte tez hazırlama süreci olsun, bir yandan bununla alakalı kendi okumanız, geliştirmeniz gereken şeyler olsun. Yok her bölüm, her asistanlık zor. Tabii girişimsel işlemler ve cerrahi bölümlerde biraz daha asistanlık tabii biraz daha yoğun ve zor geçebilir. Kardiyolojinin dediğim gibi yani bu şey, özellikle gece çağrılabilecek olma ihtimali işte uzun vadeli. Mesela sonuçta bu işi ömür boyu yapacağını düşünün. Allah nasip eder işte diyelim ki uzun bir ömür oldu. 70-80 yaşadığınızı düşünürseniz. Sonuçta bir 60-70 yaşında hala sürekli sonuçta bir radyasyon maruziyetin olacak. Gecenin köründe işte ayağında kalkıp gideceksin. Yani 50-60 yaşında sonuçta eğer hani bir akademisyen olamazsınız ya da özel hastaneye geçemezsiniz. Farklı bir hani yere kapatamazsınız ya da devlette kalırsınız. Sonuçta böyle bir handikap söz konusu. Anjosto olan bir yerdeysen doğal olarak bu şekilde çalışmak zorunda kalacaksın. 50-60 yaşında bedeniniz bunu kaldırır mı? Siz hani bunu psikolojik olarak mutlu olur musunuz böyle bir çalışma ortamında? Onu düşünmeniz gerekiyor. Bu tabii tüm bölümler için geçerli. Çalışma koşulları açısından böyle düşününce maalesef tabii dezavantajlı. Kendi zaman ayırma konusunda da tabii ki sonuçta mesai 5'te bitiyor. 5'ten sonra kendi zaman tabii ki ayırabilirsin. Onu dengeli ayırmak ve dengeli tutmak muhakkak önemli. Biraz daha mesela akademik düşüncesi olan bir insan sanıyor mesela onu biraz daha ekstra saatlerinde mesela akademik çalışmaya mesela zaman ayırabilirsin ama bunlar sonuçta bireysel isteğe bağlı. Ayırmak zorunluluğu yok sonuçta kimsenin. Ama istemiyorsan sonuçta kendinden o boş zamanlarında ailenle, eşinle, dostunla vakit geçirmeye tabii ki fırsatın oluyor. Yani şöyle insan her şeye zamanı oluyor. Bunu mesela özellikle sınavlara çalışırken fark etmişsindir. Sonuçta 2 aylık bir komitenin kabaca sonuçta sınavına çalışacağın zaman 2 ay boyu yayarak mesela çalışmıyorsun. Yani son 3 günde tüm konuların bittiğini fark ediyorsun değil mi? Yani sonuçta insan zorunda kalınca son 3 güne geldiğinde tüm konuların bir şekilde bittiğini bir şekilde fark ediyorsun. Demek ki aslında olabildiğini görüyorsun. Aslında bence insanlar hani eğlenmek için de kendi vakit ayırmak için de gerekirse vakit ayırabilir ama hayata yönelmek lazım. Yani o biraz kendinize bağlı. Yani kendi ya da işte akademik durumuna, ailesine zaman ayırmak isteyen adam her şekilde aslında vakit ayırabilir. Yani o birazcık bahane olabilir. Yani işte yok asistanlık çok yoğun, yok şey yetişemiyor dediğimiz ya muhakkak yoğun ama maalesef hayat böyle. Biraz da dolu dolu yaşamak gerekiyor.
İsterseniz hocam bu bilimsel araştırma sürecine geçelim. Bu asistanlıkta bilimsel araştırma süreci nasıl işliyor? Hani biraz ondan bahsedelim.
Asistanlıkta bilimsel araştırma süreci biraz tabii ki bireysel yönelimle alakalı ön planda ilerliyor. Üniversite hastanelerinde de, eğitim araştırma hastanelerinde de sonuçta bilimsel araştırma yapılabilir. Yani tabii şöyle bir kanı var. Üniversite hastanelerinde daha çok işte bilimsel araştırma falan yapılır ama eğitim araştırmalarda öyle bir şey yapılmaz. Sadece anjiyo yapılır, çıkılır şeklinde bir yaklaşım var. Bu sonuçta bireysel bir şey. Eğitim araştırma hastanesinde çok fazla akademik yayın yapabilen insanlar da olmakla beraber üniversite hastanesinde hiç yayın yapmadan bitiren insanlar da olabilir. Bu birazcık bireysel yönelimle alakalı. Ama tabii bireysel yönelim olan yani bu yönde ilerlemek isteyen biri için üniversite hastaneleri bir tık daha avantajlı olabilir. Çünkü buradaki hem akademik ortam, buradaki akademisyenlerin biraz daha akademik çalışmalara yönelimli olmasının avantajı. Yine üniversite hastanelerinin sonuçta her bölümünün olması, farklı farklı alanlarla interdisipliner çalışmaların yapılma fırsatını sunması. O nedenle tabii ki üniversite kardiyoloji eğitimlerini biraz daha ön plana belki çıkartıyor olabilir yani o açıdan daha avantajlı. Bizim üniversite ortamımızda yani özellikle Hacettepe Kalecileri bölüm için tabii konuşabilirim bunu. Akademik çalışmaya sonuçta bizim hocalarımız sağ olsunlar oldukça destek veriyor. Kendileri de teşvik edici yönleri var bu alanda. Eğer siz kendiniz de istiyorsanız hocalar zaten o konuda mümkün olduğunca destek oluyorlar. Fikir verme bazında olsun ya da işte çalışmanın yürütülmesi konusunda olsun destek sunuluyor. Bölümde de zaten yani bence fena sayıda da yayın yapılmıyor. Yıllık olarak da hani verilere falan bakılırsa. Yani yayın sayısı da bence fena değildir. Asistan olarak da değilim diyor. Sonuçta bu biraz isteğinize bağlı. Eğer siz hiç istemezseniz sonuçta kimseye zorla verip işte sen illa da bu çalışmayı yapacaksın, bunu yapacaksın tarzı bir zorlama yapılamaz ama isteyen kişi için de önü açık, fırsatlar mevcut. Hem hasta çeşitliliğimiz de var. Pek çok yani şu an dünyada yapılabilen aslında kardiyovasküler herhangi bir işlemlerin pek çoğu yapılıyor yani %95'i yapılıyordur. Yapılamayan bazı işlemlerde elimizde teçhizat olmadığı için, imkan olmadığı için bazı tetkik yani cihaz ve şeyler olmadığı için bazı işlemler yapılamıyor ama onun dışında dünya genelinde yapılan tüm işlemler sonuçta bölümümüzde yapılabiliyor. Hastalarla alakalı çalışmalar olsun ya da işte diğer tüm bölümler olduğu için mesela dahili bölümler olsun diğer işte bölümlerin hepsi üniversite bünyesinde olduğu için onlarla interdisipliner çalışmalar olsun oldukça yani olanaklar mevcut ama bu tabii size bağlı yani siz istekli olduktan sonra imkanlarınız mevcut.
Hocam
Ama şunu
aslında.
da bahsedeyim. Çok pardon söylemiş oldum. Ama akademik çalışma yaparken tabii zorluklar yok mu? Zorluklar mevcut. Etik kurulla alakalı tabii sıkıntılar mevcut. Şimdi etik kurul tabii etik kurulda kişiler yani bunu bizim zararımıza düşündükleri için yapmıyorlar. Mesela zorluk çıkartmıyorlar ama sonuçta her şeyin etiğe uygunluğunu ve bizi de ve araştırmacıyı hem de araştırmaya katılan gönüllüleri de koruma amaçlı aslında uygulanan kurallar bunlar. Etik kurul sürecinde aksaklıklar yaşanıyor. Şimdi klinik araştırmalar etik kurulu diye bir şey çıktı. Önceden biraz daha çok girişimsel olmayan klinik çalışmalarda çok oraya başvurmaya gerek kalmıyor ama şimdi klinik araştırma etik kuruluna geldikten sonra Sağlık Bakanlığı'nın onay alma süreci maalesef bazen gerekebiliyor. Onun dışında bazı araştırmalarda maddi bir destek bulmak gerekiyor. Onun için bilimsel araştırma fonuna başvurmamız gerekiyor. Orada süreç biraz uzun sürebiliyor. İşte mesela bir başvuru yapıyorsun hem yani biraz açıkçası kağıt işleri çok fazla insan görüyor. Hem de o süreç uzun sürebiliyor ve maddi destek alma konusunda sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden açıkçası biraz çalışma yapmaktan insan bazen sıkılabiliyor ama gene de bu sizi ümitsizliğe düşünmesin ve isteğinizi kırmasın. Siz istekli olduktan sonra gene bunların hepsini de bir şekilde aşıyorsunuz. Öyle söyleyeyim.
Hocam bizim de bu kardiyoloji ilgi kulübü olarak sorumlu hocamız zaten Profesör Doktor Barış Kaya. Hani o da bahsetmişti bu korona döneminde hani özellikle bu kongreler bazında hani yurt içi yurt dışı kongrelere katılım bu tek tıklı olduğu için aslında daha kolay hale geldi vesaire tarzında bir konuşma da geçmişti aramızda. Hani şimdiki bu asistanlık sürecinde bu kongrelere katılım oranı olsun hani ve bu koronadan önceki durumda olsun hani ne sıklıkta oluyor? Bir de bu kongrelere katılım dışında ek bir şey yapıyor musunuz hani kendinizi geliştirebilmek için?
Şöyle yani kongre konusuna gelirsek, kongre olarak tabii koronavirüs öncesinde aslında kongre demek lazım. Şu anki online toplantı şeklinde dönüştü. Korona öncesinde kabaca mesela bitiren asistan arkadaşlar ortalama olarak hani kişi başına düşünürsen 10 tane kongreye falan kabaca katılmış oluyor. Hani o şekilde söyleyeyim. Yani ortalama olarak 10 tane kongreye gidiliyordur. Ama yabancı kongre olarak da muhtemelen bir ya da iki ortalamayla hani gidiliyordur. Şimdi şöyle de bir durum var. Kongreler maalesef 5 yıllık otellerde yapılıyor. Şimdi 5 yıllık otellerde yapıldığı için tabii onun konaklama maliyeti artıyor. Onun dışında derneklerin firmalardan talep ettiği, onun dışında işte katılım ücretleri mesela 1000 lira, 2000 lira civarında yüksek maalesef fiyatlar mevcut. Şimdi onun için bir kişinin kabaca kongreye katılım maliyeti 10.000 lira civarında bir maliyeti var. Böyle olunca da tabii firmalar da şu an sonuçta hani devletin biraz daha denetim mekanizmalarının artmasından dolayı olsun. Onun için işte dolarla alakalı işte bu ekonomik durumla alakalı bazı sıkıntılar olsun. Firmaların da tabii desteklerini maalesef küçültmek durumunda kaldılar. O yüzden eskiden belki hani bir 5 sene, 10 sene öncesinde bir kongreye 10 tane asistan götürebilirken belki ona destek bulunabilirken şimdi doğal olarak bir ya da iki tane asistana destek bulunur hale geldi. Yani hem dediğim gibi bu firmaların maddi imkanlarının kısıtlanması hem de işte bu ekonomik olarak hani bu dolarla alakalı durumlar da ötürü sonuçta ücretlerde de artış oldu. Onunla alakalı olarak tabii kongre katılım sayılarında doğal olarak bir azalma oldu. Mesela 3 kişi kongre için mesela bir kişi için belki 20 bin lira civarında bir maliyeti olacak. Yani bunun için mesela kaç kişiye karşılanabilir bu? Onları düşünmek gerekiyor. Tabii zorlaştı yani kongrelere gitmek eski oranla. Eskiden dediğim gibi sayı kabaca kişi başı 10 civarında diyebilirim. Şimdi online kongre olduğu için tabii kongrelerin katılım sayısı artmıştır. Çünkü birçoğu zaten artık online kongre olduğu için ücretsiz hale geliyor. Ya da işte konaklama ücreti alınmadığı için sadece kongreye katılım ücreti ödendiği için biraz daha fazla kişiye destek sunabiliyor firmalarda. Öyle olduğu için şimdi kongre katılım oranları ve sayıları arttı. Ama tabii eski kongre havasını onu yerini tutar der misin? Veriyor mu dersin? Kesinlikle tabii ki vermiyor bence. Çünkü kongrelerin tek amacı orada gidip de hani bilimsel veriye ulaşmak değil. Zaten bu bilimsel verinin çoğu özetlenmiş veriler. Bunların çoğunu internetten de ulaşabiliyorsun. Ya da burada zaten bölüm içerisinde de gerekirse işte eğitim saatleri olsun, seminer olsun. Burada da aslında onları dinliyorsun. Kongrenin bence en büyük sunduğu avantajlardan bir tanesi sosyalleşme ve diğer bilim insanları ne yapıyor? Onlarla etkileşimde bulunmaktı. O çok büyük bence katları, bağlantıları kurmak. Çünkü yarın bir mesela farklı bir hastaneye mesela orada gidip insanla tanışıyorsun. Yani onunla beraber bir çalışma yapma mesela planı doğuyor orada konuştuğundan. Ya da orada mesela insanların bakıyorsun ya bu adamlar bu işlemleri yapmış mesela etkileşimde bulunuyorsun. Sen de o zaman biz bunu yapmıyoruz. Mesela biz de aslında bunu yapalım tarzında. Mesela etkileşimlerde bulunmak bence önemliydi. Şimdi sonuçta Zoom üzerinden ya da işte başka online platformlar üzerinden mesela yapılan toplantılarda sadece sonuçta sunucu dinliyorsun. O da yani birkaç tane katılımcının sorusunu dinliyorsun ama diğer mesela o sosyalleşme konusunda maalesef sıkıntılar mevcut. Ama tabii kongre katılım sayısını artması açısından bir avantaj olarak görüyoruz. Sonuçta şimdi çok daha fazla kongreye katılabiliyorsun. Sonuçta oturduğun yerden bağlanıyorsun. Bir yere git gel yapmıyorsun. Sonuçta şöyle bir durum vardı. Bazen mesela denk geliyordu. İki tane kongre aynı günlere çakışıyordu mesela. Bir kongrenin işte son iki gününde diğer kongrenin iki gününü çakışıyordu. Sen ikisine de katılmak istiyorsun ama doğal olarak çakıştığı için ya İzmir'de olacaksın ya Antalya'da olacaksın mesela. Olmuyordu ama şimdi online olduğu için mesela ikisinden de istediğin oturumları belki istediğin sunumları seçip sen o toplantıdan hem bundan mesela kongreden seçip belki dinleyebilirsin. O açıdan bir avantaj olmuş olabilir. Yurt dışı kongrede gene aynı şekilde sonuçta dediğim gibi maddi imkanlardan ötürü çok fazla belki hem kişi sayısı olarak hani destek sunmamasa bile en azından orada özellikle bir hani sunumun varsa oraya mesela bir sözlük bilgi gönderdiğinde kabul olursa ya da orada başka bir görevin mevcutsa özellikle hani o kişinin gönderilmesi konusunda tabii ekstra bir çaba sarf ediliyor. Firmalar da olsun, işte bölümümüzde olsun. Ama onun dışında da dediğim gibi yurt dışı toplantılarda yine bazen kontenjanlar falan olduğunda gidebiliyoruz ama yani o da kabaca değil. Aslan başı bir ya da ikişer oluyor. Yani çok fazla olmuyor.
Çok güzel bu şeyden bahsettiniz aslında hocam, bu yurt dışı kongrelere katılım konusunda. Bu kongre dışında yurt dışına gitme durumu nasıl? Hani bazı bölümlerin, bazı üniversitelerin, bazı bölümlerinin bu asistanlık sürecinde yurt dışı programları var diye biliyorum. Hani bu kardiyolojide mümkün mü? Ya da
Yani
Hacettepe'de var mı?
kardiyoloji açısından söyleyecek olursan yani böyle rutin bir maalesef şeyimiz yok yani tabii ki. Mesela her asistan mesela 3 ay şuraya gider ya da işte burada böyle bir eğitim alır tarzında bir rutin böyle bir program yok. Gene bireysel bir çaba ile herhangi bir yer ayarlarsan ve tabii o an bölümün çalışma koşullarını etkilemeyecek bir durumdaysa o şekilde tabii ki insanlar gidebiliyor. Örnekleri oldu. Yani giden birkaç tane arkadaşımız oldu benim özellikle bu son 5 yıllık hani sürecimde tabii yani konuşabilirim. Daha öncesinde muhakkak giden abilerimiz, ablalarımız, hocalarımız olmuştur. O şekilde eğer hani özellikle belli bir alana ilginiz var ise ve o alanda mesela ilginize dair mesela yurt dışıyla iletişimi kurup bir şekilde hani yazışıp edip hani oradan mesela bir şey ayarladıysanız ona göre belki tatilinize denk getirerek belki işte tatil dışında da hani çok tabii buradaki sürecinizi aksatmayacak şekilde gidebiliyorsunuz. Zaten tam bilmiyorum ama belli bir süre gidebiliyorsunuz zaten asistanlıkta. Belli bir sürenin üzerinde zaten ayarlasanız mesela 2 yılına ben asistanlıkta gideyim diyemiyorsunuz zaten. Onda belli bir süresi var. Hani ayarlasan bir o şekilde gidebilir. O da dediğim gibi o anki hani mevcut şartlardaki asistan sayısı işte yani işlerin dönebilecek olması onlar önemli. O şekilde ayarlarsan tabii gidilebilir ama rutin bir organizasyonumuz yok.
Hocam bu maaş konusuna geçelim isterseniz. Şu toplumda çok fazla hani dilden dile gidiyor aslında. Hani şu, özellikle şu aralar hani doktora da şiddetin arttığı dönemlerde hani bu kadar çalışma olsun, durma olsun başında. Hani bunlardan bu kadar eğitimden sonra hani doktorların yeterli maaş almadığı söyleniyor. Özellikle asistanlık döneminde bu maaş belli bir oranda da düşüyor. İsterseniz sizin ağzınızdan da kesin olarak bir alalım. Hani bunu
Ya
zaten
şimdi,
YouTube'da
tabii
paylaşacağız. Yani asistanlıkta ne kadar, uzmanlıkta ne kadar?
maaşlarımızı vatandaşların vergilerinden aldığımız için tabii vatandaşın vergisi artmasına rağmen maaşlarımızda bir artış olmuyor tabii. O da bir tezat ama öyle bir durum söz konusu. Ya şöyle tabii ki yani çok şükür demek lazım. Yani hani, sonuç aşağı çıkacak değiliz. Yani bir de para kazanıyoruz yani. Yani onu az kazanıyoruz, kötü kazanıyoruz, işte geçinmiyoruz. O tarz bir durum yok. Yani hani olayı egzajere etmenin bir anlamı yok. Ama tabii ki buradaki önemli olan bence gelir dağılımının değerlendirilmesi lazım. Yani şimdi mesela belli bir eğitim süresine göre, aldığın mesleksel riske göre baktığında mesela diğer meslek gruplarına oranla mesela hani hak ettiğini alıyor musun? Bence bunu değerlendirmek lazım. Tabii burada tartışmalı bir konu. Yani şimdi mesela bir öğretmenle kıyasladığında neye göre kıyaslayacaksın? Ya da işte bir başka ne bileyim hani bir meslek grubuyla karşılaştığında neye göre karşılaştığında? İşte bunlar da tabii biraz sosyolojik belki problemler yani baktığın zaman. Ama şu an bizim asistanlık süreci için söyleyebileceğim maaş, işte döner sermaye, nöbet yani tüm nöbet diye tuttuğun zaman hepsine beraber kabaca aldığın 8 ila 9 bin lira arasında bir maaşa tekabül ediyor. Ondan sonrasındaki uzmanlık açısından dediğimde uzmanlıkta maaş tabii eğer üniversitede çalışan bir uzmansan düşüyor. Niye düşüyor? Çünkü nöbet parası alamıyorsun nöbet tutmuyorsan. Nöbet tutarak belki onu kompanse etmeye çalışabilirsin. Ama mecbur hizmete gittiğinde ya da devlet hastanelerinde çalıştığında o düştüğün yere bağlı olarak maaşın değişiyor tabii ki. Maaşını etkileyen pek çok faktör var. Gittiğin yerdeki seninle aynı işi yapan işte doktor sayısı. Onun için hastanenin döner sermayesi ne kadar işte para kazanıyor. Sonuçta çok ameliyat yapılan, çok kişisel işlem yapılan, fazla işlem yapılan bir yerde döner sermayesi çok fazladır. Doktor sayısı da azdır. Doğal olarak döner sermayesi ayda 10 bin lira yapıyor olabilir. Ya da tam tersi yapılan iş sayısı çok azdır. Ameliyat yapılmıyordur, işlem yapılmıyordur ama 50 tane doktor vardır. Döner sermayeden sana yatan para mesela 2 bin lira olabilir. Yani onun için o biraz multifaktöriyel bir süreç. Onun dışında düştüğüm bölgeye göre bazı yerlerde sözleşmeli doktorluk oluyor. Sözleşmeli olduğunda biraz daha muhtemelen daha fazla para veriliyor. Ama bu şeye göre değişiyor tabii uzmanlığında. Uzmanlıkta tabii biraz daha bu düştüğün yere göre 14-15 bin liralara bulan hekimler oluyor. Ama dediğim gibi bu tabii döner sermayenin içinde bile gene 8 bin, 9 bin, 10 bin lira civarında alabilen yerlerde oluyor. Yani kabaca maaşlar o şekilde. Ama şu an bizim asistanlıkta aldığımız kabaca 8-9 bin civarında bir ücret oluyor. Tüm hepsi toplam yani döner sermayesi, nöbeti, işte maaşı falan filan hepsini topladığımda eline kabaca geçen miktar o kadar oluyor. Tabii az bir para mı değil yani çok şükür. Yani bakınca Türkiye şartları için iyi bir ücret ama işte tabii dediğim gibi bu gelir dağılımına göre baktığın zaman işte yani diğer mesleklere kıyasla tabii yetersiz diyecek noktalar maalesef mevcut.
Evet, teşekkürler hocam. Bu kardiyoloji özelinde konuşacak olursak siz de bahsetmiştiniz aslında ama bu aciller diğer bölümlere göre yine daha fazla oluyor. Bu acillerin hani nasıl sizi gerçekten hani sıkıyor mu bu süreçte hani yani nasıl diyeyim çok fazla bunalıma girdiğiniz dönemler oldu mu? Hani istifa hiç düşündüğünüz dönemler oldu mu? Hani onlardan biraz bahsedebilir misiniz?
Açıkçası istifayı düşündüğüm bir dönem Allah'a şükür hiç olmadı. Ama istifa eden arkadaşlarımız oldu. Olabiliyor. Sonuçta şöyle. İnsanlar yani asistanlığı seçmeden önce tabii ki sen işin biraz daha teorini okuyorsun ama işte o klinik pratiğini yaşamadığınız için o mesela diyeyim kardiyolojinin işte fizyolojisi, işte o fizik muayene bulgularının belki işte şeyleri insan kulağına hoş geliyor işte koroner sendromlara müdahale etmeniz işte falan hani biraz daha cezbedici geliyor. Ama işte bazen o tüm pratik o şekilde hayal ettiğiniz şekilde çıkmayabiliyor. Sonuçta bazen insanın mesela fıtratını ne biliyor mesela kimi asistanlar mesela gece uykusuzluğa daha mesela dayanıksız olabiliyor. Yani gece uykusunda mesela tercih edemiyor ya da gün içerisinde kalktığında uykusuz olduğunda dikkati dağılıyor. Buna bağlı olarak işini de aksatabiliyor. Sonuçta hastaya müdahalesinde gecikme olabilir ya da kendisi işte mutsuz olabilir. İşini düzgün yapamayabilir. Şimdi o tür durumlarda mesela insanların fikirleri değişebiliyor. Tabii aldığınız risk de biraz daha fazla oluyor böyle acil bölümlerde. Gerek işte hasta yakınıyla ilgili tartışma süreçleri olsun. Gerek işte belki hukuki süreçler olsun. Tabii ki biraz daha fazla olabilir bu tarz bölümlerde. Yani kardiyoloji buna benzer bölümlerde. Sadece kardiyoloji için demiyorum. O tarz riskler tabii ki mevcut. Ama dediğim gibi istifa etmeyi hiç düşünmedim. Bu acil durum açısından da tabii insanı yorduğu oluyor. Bazen geri geliyor mesela bir hasta arrest olmuştu. En başka bir hasta daha geliyor. İkinci bir EMA hastası geliyor. İşte ona koştururken bazen diğer hastaya bakmanız gerekiyor. Gerçekten bunu aldığımız, Wuhan yaşadığımız dönemler oluyor dönemde. Ama yani bu da her rutinimiz değil yani. Rutin böyle her gün böyle geçiyor tarzı değil. Sonuçta yani 3-5 nöbette bir bu şekilde olaylarla karşılaşıyorsunuz. Yani asistanlık süreci için tolere edilemeyecek bir şey değil ama değil mi? Bunu ömür boyu yaptığını düşünürseniz hani işte eğer alternatif bir yola giremeyip bu şekilde kaldığını düşünürseniz ömür boyu çekilecek bir iş mi onu düşünmeniz lazım. Yani bunu gerçekten o kadar seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Onun kararını vermeniz lazım.
Hocam bu soruya evet deseydiniz eğer peki düşündüyseniz sizi bu bölüme tutan şey ne oldu diye soracaktım ama hani hayır dediniz. Peki sizce sizi bu bölüme tutan hani yani istifa sürecini düşünmemiş bile olsanız bu bölümde en beğendiğiniz şey sizi en tatmin eden şey ne?
Yani bölümden tatmin eden şey genel açıkçası bu. Yani akademik araştırmalar konusunda yani istediğim şeyleri açıkçası yapabilecek ortamı bana sunmuş olması oluyor. Ya zaten asistanlıkta rahatlık beklemek biraz bence fantezi olur. Yani çok asistanlıkta rahatlığı hedefliyorsanız kardiyoloji zaten ya da kardiyoloji işte cerrahi bölümler ya bunlar çok seçmemek gerekiyor. Onlar da biraz daha rahat. Belki biraz daha klinik bölümleri seçmek gerekiyor. En azından fiziksel olarak rahat etmek adına. Zaten rahatlığı ben açıkçası çok açıdan düşünmemişim. Yani her yerde zaten bu zorluğu çekeceksiniz. Yani nöbet sayısı olsun, işte hasta işleri olsun. O yoğunluk muhakkak olacak. Ama işte burada sizi tatmin edecek olan şey nedir? Bir, gerçekten sevdiğiniz bölüm yapmanız bence önemli. Yani bölüm seçerken mesela beyin cerrahisini çok seviyorum ama çok yoğun. İlerisini yapamam falan gibisinden mesela düşünmüyorum. Yani acili çok seviyorum ama işte acil ileride işte şöyle olalım böyle olalım düşünmeyin. Yani eğer ya sırf çalışma koşullarını düşünüp bir bölüm seçmeyin. Siz gerçekten hangi bölümü çok seviyorsanız onu yapın. Çünkü dediğim gibi hiçbir bölümün diğerine göre baktığında ileride ne çok daha iyi bir akademik kariyer olanağını, daha iyi bir mesela maddi kaynak açısından mesela şu bölüm diğerinden çok çok daha kazanır tarzı bir maalesef şu an farklılık yok. Her bölümde açıkçası aynı sıkıntıları, aynı şeyleri yaşayacaksınız. Biraz daha az, biraz daha fazla. Ama işte bu türlü nasıl işinize en azından hayata bağlayan şey ne olacak? Sevdiğiniz işi yaptığınız için ondan alacağınız tatmin. Yani bu tatmin hem hastaya sağladığınız fayda karşılığında işte aldığınız işte olumlu geri bildirimlerle alakalı olan belki yani tatminler olabilir. Onun için akademik tatminler olabilir. Size hayata bağlayan, işte bölüme bağlayan, size bağlayan şeyler de bunlar olacaktır. Onun için beni buraya çok bağlayan şey açıkçası bu akademik açıdan yapabileceğim fırsatların sunulmuş olması. Hocaların o konularda sağ olsunlar hem deneyimli olmaları hem fırsat destek sunmaları. Onun için bölüm içerisinde Hacettepe'nin hani, üniversite hastanesi olmasından ötürü diğer pek çok bölümün olması farklı hasta çeşitliliğine ulaşabilmem açısından açıkçası mutluydum yani ondan ötürü değil yani mutluluk açıkçası yaşamadım.
Hocam öğrenciler olarak da bizim aklımızda bu bölüm konusu geldiği zaman şöyle bir şey geliyor. Hani şu bölümde mesela hani hastanın hayatına müdahale söz konusu. Bu durumda hani hastanın hayatına müdahale söz konusu değil. Hani bunların arasında gelip gidiliyor sanki. Hani Seçsem mi seçmesem mi, hani direkt hani bulunsam mı bulunmasam mı, hani bunun vicdanı nasıl olur, kaldırabilir miyim kaldıramaz mıyım vesaire. Hani bu kardiyolojide de bu çok olduğu için, hani mesela akut emayla gelmiş bir hasta, hani siz ona gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra hasta geri kendi haline, yani yaşama tekrardan döndürülüyor vesaire. Hani bu durumlarda nasıl hissediyorsunuz? Gerçekten tatmin olduğunuzu hissediyor musunuz?
Tabii ki. İşte zaten insanın yani bölüme işte veya işte işine mesela çok mesabalı şeyler bunlar. Seni geliyor bir hastayla ilgili tam düşünüyorsun. Ama birkaç şey istiyorsun, ortamdan çıktığını gördün mesela. Çok mutlu oluyorsun. Ya da dediğim gibi mesela hasta geliyor. İşte gerek tampona da olsun, perikardiyo sentezi yapıyorsun. Hastanın tansiyonu toparladığını, şikayetin gelirdiğini görüyorsun. Ya da hastada kompanze katletmezle gelmiş oluyor. Yapıyorsun. Şey böyle çıkıyorsun. Hastayı kompanze hale getiriyorsun. Adam kilo vermiş oluyor. Yüzü hale gelip nefes alıp ondan nefes alabiliyor. Yani işlerin olumlu gittiğini gördüğünde tabii ki insan motive oluyor, tatmin oluyor. Ve bu tabii acil işlemler olduğunda daha fazla motivasyon ve tatmin oluyor. Çünkü hasta soğuk soğuk terliyor, işte adres oluyor, CPR yapılıyor, dönüyor falan. Daha sonra işte anjiyosunu yapıyorsun, işte damarını açıyorsun. Hasta daha sonra o hastayı 2 gün sonra, 3 gün sonra yürüyerek taburcu edince tabii ki hem hasta açısından bunu tatmin, diğer bölümlere göre tabii ki daha fazla oluyor. Hekim açısından da bu tarz işlemleri tabii ki tatmin biraz daha fazla oluyor. Mesela sen bir hastanın ilgiyat ettiği vibrasyonu sağlarına belki hastanın 10 senesini kurtarıyorsun. Belki hiç koronar hastası olmamasını öğreniyorsun ama hasta bunu fark etmiyor. Sonuçta kan şekeri 350 iken de bir şey hissetmiyor. Sonra 110'a 120'ye çektiğinde de hasta bir şey hissetmediği için. Yani insülini kullanıyor ya da işte diyabetini kullanıyor. Belki hastanın yaşamına süresini belki hani uzatıcı manevralar yapıyorsun ya da kaliteli yaşamını artıracak şeyler yapıyorsun. Ama hasta da sağladığın tatmin duygusuyla onun akut koroner sendromu olduktan sonra gelip 10 dakika sonra işten göğüs ağrısının geçmesi ve işte 2 gün sonra kalp krizinden kurtulmuş olarak evine dönmüş olması arasındaki tatmin tabii ki farklı oluyor. Yani aslında yerin ki yani her işlem aslında her türlü tedavinin önemli şeyi çok önemli. Ama tabii hasta gözünde bu tarz acil ve akut işlemlerden sonra hastanın dönmesi tabii ki biraz daha tatmin edici oluyor. Sonuçta hastanın canı ağrısı neredeyse canı oradadır yani. Onun için her bölüm öyle. Mesela adam da yarın bir gün çok ciddi bir dermatolojik hasta dönüyor. Senin gözünde dermatoloji en büyük bölümü. Ya da yani başka bir mesela kalp hastası olsun. Tabii kardiyoloji gözünden bir bölümü. Yani insanların hastalığı nereyle alakalıysa o bölüm onun gözünde. O mesela doktor onun gözünde diğer bölümlere göre diğer şeyde tabii daha kıymetli olur. Yani o şekilde bakmak lazım. Sonuçta her sistem önemli. Her bölüm çok kıymetli. Yani insan hangi bölüm hastasıysa o bölüm tabii onun gözünde daha değerli olur. Öyle düşünmek lazım.
Hocam iki soru önce de bahsetmiştiniz kısaca aslında, ama bu son soru olarak da şöyle bir şey diyeyim. Hani kardiyolojiyi seçmek istiyorsak biz öğrencilere ne gibi tavsiyeler veriyorsunuz? Yani sizce ne için seçmeliyiz? Seçtiysek de neleri göze almalıyız? Buna da kısaca bir özetlerseniz, son sorumuz da bu olsun.
Şöyle,
Bitirelim
kardiyoloji
sonra.
seçerken ne seçeceksin? Bir, kardiyoloji gerçekten stajını yaparken seviyor musun? Ona öncelikle kararını vermeniz lazım. Yani kardiyoloji kesinlikle popüler işte bölüm ya da işte ne bilgilerde girişimsel tedavilerden ötürü işte iyi para kazanır ya da işte toplumda hani biraz daha belki bir girişimsel yapı işte kardiyoloji bakış açısının biraz daha belki farklı olması düşündüğü için yani sırf bunlardan ötürü seçmemenizde bence fayda var. Bu sebeplerden ötürü seçmeyin. Ama gerçekten kardiyoloji seviyorsanız ve dediğim gibi eğer ola ki ileride bir şekilde dediğim gibi farklı bir yöne sapamayıp uzman olarak mesela kalıp o şekilde çalışmak zorunda kaldığınızda 50-60 yaşında geldiğinde bu işi hala yapmayı göze alabiliyorsanız seçin bir diğer şey bu. Ama dediğim gibi hangi bölüm seçeneğini seçin. Yani yok maaşı daha iyidir, yok asistanlığı rahattır bilmem ne düşünmeyin. Bir kere asistanlık süreci her bölümümüz olur. Ona öyle bir bakın. Asistanlıkla rahat etmeyi hiç düşünmeyin. Gerekirse asistanlıkla zaten zorluk çekin. Çünkü bu artistin ömür boyu yapacağınız bir işin başlangıcı. Asistanlığın için değerli geçinmeye çalışın. Yoğun geçin. Yani dolu dolu geçin. Ondan sonrasında en azından kariyeriniz boyunca en azından size bir altın bilezik şeklinde kalmış olsun asistanlık süreci. Onu o şekilde bakın. Onun için rahatlığı çok düşünmeyin bence. Asistanlık rahat olsun tabii düşündüğünüz olmasın. Onun dışında maddiyat açısından yani değil mi? Maalesef artık hemen yani hepsi bütün bölümlerde benzer şeyler mevcut. Hani tabii ki çok ilerleyen süreçlerde bir alanda çok spesifikleşirsiniz. O alanın mesela otorlarından bir olursunuz. Tabii ki yani çok daha iyi ücretler kazanabilirsiniz ama artık yani o bölümün işte çok çok daha fazla bir para kazanma tarzı bir durumu artık kalmadı. Onun için bu işi gerçekten seviyorsanız, yani sevdiğiniz için seçmeniz bence en önemlisi. Tercih konusunda mümkünse tercih yapmadan önce gidip o bölümün fiziksel şartlarını hatta görün ve hatta orada gerekirse bir iki nöbette mesela bir gün oradaki asistanlarla beraber mesela bir çalışın, görün. Hani onu bence deneyimlemek de önemli. Gerekirse belki internette de özellikle mesela kardiyoloji düşünüyorsan gösterin. Ve bu konuda gerekirse de nöbetlere kalın. Hani o havayı bir soluyun. Çünkü mesela bir anda ya çok güzel işte girdik kardiyolog olduk falan deyip de nöbete geldiğinde hastaya orada mesela kan alıyorsan, mesela kan almaktan korkup mesela bayılıyorsan mesela o zaman tabii ki artık geri dönüşsüz bir olay gelmesinde ve artık istifa etmen ayrı bir zor oluyor. Onun için ya bunları iyi düşünmek lazım. Seçmeden önce muhakkak seçeneğin bölümüne gidip derinde görün, ne konuşun, mümkünse orada bir iki günde hatta nöbet tutun. Dediğim gibi yani gerçekten kalbinizi seviyorsanız o şekilde düşünün. Ama yok puanım işte geldi, puanım buna yetti. Yani o tür şeylere ya da işte ileride iyi para kazandırır. İşte popülaritesi vardır kimisinden düşünüyorum. kapılmayın. Gerçekten sevdiğiniz işi yapın. Çünkü ömür boyu en azından az kazarsın, çok kazarsan en azından sevdiğiniz işi yapmış olursanız her zaman için iyi kötü en azından mutluluğunuz olur. Öyle söyleyeyim ben size.
Çok teşekkürler hocam. Tekrardan yani sizi buraya çağırdık ettik. Gerçekten çok değerli şeyler konuştunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İleriki yaşamımızda da başarılar dileyelim. Gitmeden önce de arkadaşlar eğer kameralarını açabilirse bir ekran görüntüsü de alayım. Ondan sonra bitirelim toplantıyı.
Ben de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler de inşallah hepinizlerden mutlu olabileceğiniz yolunuzdaki yerlere gelirsiniz. Kadir Can yasında belki inşallah ileride denk gelenimiz olsa görüşürüz belki.
Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz tekrardan
Ben de çok
zaman
teşekkür ederim.
ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Basecast.